Ayrım 34.
Kadınların camiye gitmelerine henüz ses çıkarılmadığı sıralarda bazı erkeklerin sırf güzel kadın seyretmek ve onlar arasında namaz kılabilmek için camiye erken geldiklerini ya da camiden geç çıkan kadınları görmek amacıyla geride kaldıklarını ve işte bunu önlemek üzere söz konusu ayetin indiğini söyler ki doğrudur. Bundan dolayıdır ki Muhammed, kadınların camiye gitmelerini yavaş yavaş önlemeye başlamış ve kadınlar bakımından evde kılınan namazın camide kılınandan daha hayırlı olduğuna dair yukarıda belirttiğimiz hükümleri koymuştur. Fakat onun koyduğu yasaklar daha sonraları, örneğin ashab-ı kiram zamanında gevşemiş ve kocaların izniyle camiye giren kadınların sayısında artma görülmüştür. Bu durum şeriatçıları rahatsız etmeye başlayınca, yukarıdaki yasakların uygulanmasına yeniden özlem duyulur olmuştur. Nitekim Ayşe bile, eğer Tanrı elçisi hayatta olup bu kadınların camiye gittiklerini görseydi, buna mutlaka engel olurdu demekten kendini alamaz olmuştur. Ayşe'nin bu sözlerini kendisine dayanak yapan Gazali, kadınları camiye ve meclislere ve erkeklerin bulunduğu yerlere gitmekten men etmek dinsel görevdir, farzdır. Sadece eski elbiseler giymiş ihtiyar kadınları bundan istisna etmek gerekir, diyerek hortlayan şeriatçı zihniyetin temsilciliğini yapmıştır. Aradan yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen bugün hala durumda değişen bir şey yoktur. Kadınların ibadet etmek üzere camiye gitmeleri Müslüman ülkelerin hiçbirinde caiz görünmez. Bu vesileyle laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi organlarından biri sayılan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şu fetvasını belirtmek ilginç olacaktır. Hanefiye'nin kavli muhtarına göre genç kadının İdeyn ile cuma ve sair namazlar için mescide çıkmasına cevaz yoktur. İhtiyar kadınların çıkmaları caiz ise de çıkmamaları efdaldir. Bayram namazına çıkanlar Ebu Hanife'den bir rivayete göre salatı iyiydi kılarlar, diğer rivayete göre ise kılmazlar. Hayız olanlar ise musallanın haricinde kalıp yalnız duaya iştirak ederler. Herkesin anlayamayacağı bir dil ile Diyanet'in söylemek istediği şey, genç olsun, ihtiyar olsun kadınların mescide çıkmalarının doğru olmadığıdır. Camiye gitmeyi ya da sokağa çıkmayı önleyen yukarıdaki yasaklar nedeniyle Müslüman toplumlarda kadın bugün hala mezarda yaşar gibidir. Ve ne hazindir ki erkeğin kıskançlıklarına çözüm yolu buluyorum diye kadını böylesine zavallı yaşamlara mahkum eden Muhammed, bütün bunları sanki kadının hayrına yapıyormuş gibi görünmek için, kocasının izni olmadan sokağa çıkan kadını melekler kötüler, lanetler ve bu durum kadının eve dönmesine kadar devam eder şeklinde konuşmuştur. İbn Abbas'ın rivayetine dayalı bu ve benzeri hadislerle kadınların evden çıkmamalarının onların lehine bir şey olduğunu, çünkü böyle yaptıkları takdirde Tanrı'nın ve meleklerinin kendileriyle birlikte olacaklarını, aksi takdirde Tanrı indiğinde itibarlarını yitireceklerini ve şeytan ile baş başa kalacaklarını anlatmıştır. Fakat yine tekrar edelim ki bunu yaparken onları cemaat ile kılınan namazın nimetlerinden yoksun bırakmayı da unutmamıştır. 3. Kadını kapatmak ve erkekten uzak tutmak kişilerin ve toplumların fikren ve ahlaken geri ve ilkel kalmaları sonucunu doğurmuştur. İnsanlık tarihinin ortaya vurduğu gerçek şudur ki kadını kapatan, erkekten ayıran ve kaçıran sistemler sadece kadın sınıfını hak ve özgürlükten yoksun kılmaya değil, fakat aynı zamanda erkek sınıfını da fikren ve ahlaken ilkel tutmaya sebep olurken, kadına serbestlik tanıyan toplumlar her alanda uygarlaşmışlardır. Eski çağların en büyük uygarlığını yaratan Mısır'da kadınların yüzlerini gözlerini örtmeleri, erkekten gizlemeleri diye bir şey görülmemiştir. Eski Yunan uygarlığının parladığı dönemlerde kadın, her ne kadar kocasına sadakatle bağlı ve evinde kapalı şekilde yaşasa da hiçbir zaman erkeğin sömürü aracı haline sokulmamıştır. Aristo Yunan toplumunun barbar toplumlara üstünlüğünü ele alırken, başka yerlerde olduğu gibi kadının erkeğin kölesi durumuna getirilmediğini, kocasının arkadaşı ve yardımcısı sayıldığını sıralar. Roma'da kadın evin en şerefli insanı kertesindedir, sofrada baş köşede yer alırdı. Romalı kocalar her gittikleri ziyafete eşlerini de beraberlerinde götürürlerdi. Tarih uzmanları böyle bir geleneğin Yunan'da bulunmadığını ve bundan dolayıdır ki Roma uygarlığının Yunan uygarlığından daha üstün olduğunu söylerler. Hiç kuşku edilmemelidir ki Batı uygarlığının oluşumunda kadın erkek ilişkilerindeki gelişmenin büyük rolü olmuştur. Batı rasyonalizmi Hristiyanlığın kadını arka plana atan ve kadını kötülük kaynağı sayan ilkelerine karşı savaş açmakla ve eğitim sayesinde kadın erkek eşitliği zihniyetini oluşturmakla ve erkeğin kafa yapısını bu gelişmeye alıştırmakla en verimli ürünlerini verir olmuştur. Kadını kötü ve şeytan niteliğinde bilen ve erkeğin baştan çıkmasına sebep kabul eden ve bu nedenle kapalı tutan ve toplum yaşamından uzaklaştıran zihniyet, bugün artık sadece geri kalmış ülkelerde ve özellikle şeriat ülkelerinde geçerliliğini koruyabilmiştir. Çünkü bu toplumlar hala ahlakiliğin ve toplum düzeninin doğuştan kötü sanılan kadının erkekten ve kem gözlerden uzak tutulmasıyla, çarşafa sarılmasıyla, eve kapatılmasıyla sağlanabileceği yalanlarına saplanmışlardır. Ne var ki bu zihniyet erkeğin yabani ve kadının ise zavallı ve her iki cinsinde fikren ve ahlaken geri kalması ve Müslüman ülkelerinin de yeryüzünün en az gelişmiş ülkeleri şeklinde yaşamaları sonucunu yaratmıştır. Ne ilginçtir ki bu ülkeler arasında İslam dinini en koyu ve özüne en sadık şekliyle uygulayanlar, örneğin Suudi Arabistan, Yemen, Pakistan, Bangladeş vesaire gibi ülkeler, Türkiye gibi ya da Arnavutluk örneği, laiklik esasına yönelen ve kadın erkek eşitliğine yer veren ülkelere oranla her bakımdan çok geridirler. Bunları Mısır, Cezayir, Fas gibi Batı etkisiyle din sorunlarına ılımlı bir çözüm getirmeye çalışan ülkelerle dahi kıyaslamak bu konuda fikir edinmeye yeterlidir. Şeriat ülkelerinin toplumsal geriliklerinde kadın sorununun dahli büyüktür. Çünkü erkeğin kıskançlığını yatıştıracağım ve onu rahata kavuşturacağım ve güya ahlakiliğe doğrultacağım diye toplum nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan kadın sınıfını eğitimden ve çalışma gücünden uzak tutarlar. Sosyal ve ekonomik gerilikler içerisinde çırpınmaları bundandır. Ahlakiliğe değil fakat ahlak yoksunluğuna saplanmaları da bundandır. Öte yandan bu zihniyet erkeği de küçültücü durumlarda tutar. Çünkü erkek denilen varlık karakter bakımından ne kadar zayıf ve kendisini kontrolden ne kadar aciz ve içgüdülerine sürüklenmede ne kadar biçare olmalıdır ki kadını çarşafsız, peçesiz gördüğü an kendisini kaybetsin, vahşileşsin ve kadına saldırsın ya da kıskançlıklarına kapılıp kadın için cinayetler işlesin. Şayet erkeğin bu ilkelliklerden, bu seviyesizliklerden ancak kadını çarşafa sokmakla kurtulacağı düşünülüyorsa, bu her şeyden önce Tanrı'ya ve aynı zamanda insan varlığının kutsallığına hakaret sayılmalıdır. Böylesine olumsuz ve insan varlığına karşı böylesine güvensiz bir tutuma dayalı bir din kuruluşunun kişiyi fikren ve ahlaken geliştirmesi mümkün değildir. 1400 yıllık şeriat uygulaması şunu kanıtlamaktadır ki, kadını kapatmakla, erkekten kaçırmakla hiçbir olumlu sonuca varılamamaktadır. Bilakis, kadını örttükçe kişi ilkelleşmektedir. Çarşaf ve peçe nedir bilmeyen ve kadını kem gözlerden gizlemeyen Batı ülkelerinde erkek, sokakta yanından geçen yarı çıplak kadına sataşmaz, başını çevirip bakmaz bile. Kıskançlık yüzünden suç diye bir şey hemen hemen kalmamıştır. Oysa ki ahlakiliği ve toplum düzenini sağlama bahanesiyle kadına zindan hayatı yaşatan şeriat ülkelerinde erkek kadınla yan yana bulunduğu an içgüdülerine kapılıp kadına saldırmaktan, kıskançlığını söndürmek için olmadık aşağılıklara doğrulmaktan kaçınmaz. Kadına karşı saldırı ve saygısız davranışlar ve kıskançlık yüzünden işlenen cinayetler bakımından şeriat ülkeleriyle yarışabilecek bir ülke bulmak kolay değildir yeryüzünde. 4. Kadının kurtuluşunun çarşaf ve peçe köleliğine son vermekle sağlanabileceği. Kahire'de evvelce El Hadid istasyonu meydanında dikiliyken sonradan üniversite avlusuna nakledilen bir heykel vardır ki, bir eliyle yüzündeki kara peçeyi kaldırıp atan ve diğer eliyle Sfenks'in başına dayanan modern Mısır kadınını canlandırır. Mısırlı heykeltıraş Mahmut Muhtar'ın güzel anlamlı bir yapıtıdır bu. Heykelin tabanına çakılı bir plakada Mısır'ın kurtuluşu satırları yazılıdır. Bu heykel ve bu yazı Mısır'ın kalkınmasını ve gelişen dünyaya ayak uydurmasının ancak kadını özgürlüğe kavuşturmakla, serbest kılmakla, peçe ve çarşaf köleliğinden kurtarmakla mümkün olabileceğini anlatmaktadır. Bilindiği gibi Sfenks, Mısır'ın İslam öncesi dönemlerdeki muhteşem uygarlığını temsil eder. O dönemlerde Mısırlı kadın imrenilecek bir özgürlüğe ve devlet yönetebilecek üstünlüğe sahip bulunduğundan söz konusu heykel şeriat belasından kurtulmanın ve kadına değer vermenin mutlak bir koşul olduğu anlamına gelmektedir. Çünkü şeriatın zorladığı giysilerden ve daha doğrusu çarşaf felaketinden kurtulmak demek, kadın için bir bakıma kişiliğe ve özgürlüğe kavuşmak demektir. Kendisini tanınmaz hale getiren kılıktan ve bu kılığı Tanrı emridir diye zorlayan şeriat baskısından uzaklaşmakla, hiç kuşkusuz bağımsızlığına ve insanlığına kavuşması demektir. Kadını kapamakla ve çarşafa sarmakla ne sosyal ve ne de ahlaksal gelişme olamayacağını Mısırlı aydın az çok anlamışa benzer. Nitekim 1950'lerde bir Mısırlı yazar, Halit Muhammed Halit oldukça cesur sayılacak şu satırları yazmıştır. Gerici yığınlara biz şunu anlatmak isteriz ki, kadın ancak haklarını kullanma olanağına sahip bulunduğu takdirde değer kazanır ve kendi kendisine saygınlık besler. Özgürlüğe ve bağımsızlığa kavuştuğu takdirde yok olacağından endişe ettiğiniz iffet duygusu, kadınlarınızı boyunduruk altında tuttuğunuz ve haklardan yoksun kıldığınız ve efendilerinin, yani kocalarının oyuncağı olduğu fikrine saplandığınız takdirde zarar görür. İffet ve namus duygusunu kadını çarşafa tıkmakla ve evin dört duvarları arasına hapsetmekle değil, fakat onun ruhunda nefis duygusunu yaratmakla ve şahsiyetinin haysiyetine saygılı olmakla sağlayabilirsiniz. Fakat belirtelim ki kadını umacı kılıklarından çıkarıp sosyal yaşamlara sokmanın bir uygarlık sorunu olduğu bilincine Mısır ve diğer bazı Müslüman ülkeleri Türkiye örneğiyle erişmişlerdir. Atatürk devrimleri bu alanda da İslam dünyasına rehberlik etmiştir. İlginç olan şudur ki, bu devrimler Türk kadınını eski Türk geleneklerine yöneltmek amacına dayanır. Bu gelenekler arasında kadını kapamak ve erkekten kaçırmak ve çarşafa sarmak gibi ilkellikler yer almamıştır. Muhammed'in yerleştirdiği hükümlere ve örneğin kocası evde yokken kadının hiç kimseye, velev ki akrabası olsun, kapı açmaması gerekir şeklindeki emirlere karşılık Dede Korkut'un dile getirdiği şu asil Türk geleneği bunun en güzel kanıtlarından biridir. Eve bir konuk gelse ve er adam evde olmasa, ol karısı onu yedirir, içirir, ağırlar, azizler ve gönderir. İbn Battuta'nın Seyahatname adlı yapıtında tanımladığı Türk kadınının uygar yaşamı bir başka örnektir ki daha önceki bölümlerde değinilmiştir. Kadını özgürlüğe ve eşitliğe sahip bir varlık şeklinde değerlendiren eski Türk geleneği, Türklerin İslam'ı kabul etmeleriyle giderek zayıflamış olmakla beraber tamamen yok olmuş değildir. Türk kadını çarşafa sokulmuş olma durumlarına karşı için için tiksinti beslerken, özgürlüğüne, giyim ve kuşam uygarlığına daima özlem duymuştur. Eski Türk geleneklerine en fazla bağlı kalabilen kuruluşlarda ve örneğin orduda ve kentlerden uzak köylerde bunun böyle olduğu görülmüştür. Atatürk devrimlerinden çok önce, daha Osmanlı döneminde Kahire, Beyrut, Bağdat ve Şam, hatta daha küçük yerlerde görevli bulunan Türk subay eşlerinin uygar yaşamları Arap toplumlarını daima etkilemiş, kadın sorunları konusunda uyandırmaya başlamıştır. Arap yazarlardan öğrenmekteyiz ki, bu subayların beyaz tenli mavi gözlü eşlerinin sigara tüttürerek, kahve içerek ve modern giysilerle son derece zarif ve efsunkar tavırlarla oluşturdukları sosyetik yaşamları Arap'ın gözünde rüya alemleri yaratırdı. Yine bir başka Arap yazarının bildirdiğine göre hemen her Arap erkeğinin gönlünde bir Türk kadını yatardı. Arap ülkelerinde kadın hakları için girişilen çabaların temelinde bu etkilerin yattığı inkar edilemez. Nitekim bir Arap yazar şöyle der: Türk kadınının bu etkisi aslında çarşaf ve peçeden kurtulmaya doğru en büyük bir adım olmuştur. Müslüman kadının kurtuluş savaşımı ile ilgili olayların tarihçesi anlatılırken İstanbul'dan, Edirne'den, İzmir'den bu Arap ülkelerine gelen Türk subaylarının erkekten kaçınmak nedir bilmeyen ve herkesin önünde sigara tüttüren ve bacak bacak üstüne atıp kahve köpürten uygar davranışlı eşlerine ya da kız kardeşlerine ya da diğer kadın akrabalarına Arap dünyasındaki kadın hakları davasının öncüleri olarak şerefli bir mevki tanımak gerekir. Subay eşleri kadar aynı uygar yaşamlara sahip Türk kadın öğretmenlerinde etkisini unutmamak gerekir. Gerek Cemal Paşa'nın ve gerek Beyrut valisi Azmi Bey'in Beyrut'a getirttikleri kadın öğretmenler Arap yaşantılarına uygarlık havası sağlayan örneklerdendir. Halide Ediplerin ya da Nigar Hanımların ve benzerlerinin Arap ülkelerine yaptıkları ziyaretler, Arap yöneticileri ve Arap aydınları üzerinde unutulmaz izler bırakmıştır. Bir Arap tarihçisi, Muhammed Cemil Beyhum, Türk kadının yarattığı bu etkiye değinirken aynı zamanda gerici Arap çevrelerin davranışlarını da sergiler. Gerçek odur ki Türk düşmanlığı ile şişirilmiş bu çevreler, Türk kadınının bu tür yaşamlarını İslam'a karşı küfür olarak tanımlamışlardır. Örneğin Ürdün Kralı Hüseyin, 9 Eylül 1919'da yayımladığı bir bildiride Arap'ın Türk yönetimine karşı ayaklanmasının nedenlerinden birinin bu olduğunu ve çünkü Suriye valisi Cemal Paşa'nın kadınlar için kongreler tertip ettiğini, bu kongrelerde kadınların erkeklerle birlikte aynı salonda oturup konuştuklarını. Bazı kadınların bu toplantılar sırasında erkekler önünde şiirler okuyup demeçler verdiğini ve toplantının şeref mevkiine getirildiklerini, oysaki bütün bunların İslam dinine ve Arap geleneklerine ters bulunduğunu ve bu nedenle Türklere karşı ayaklanmanın dinsel bir görev olduğunu belirtmiştir. Öte yandan çarşaf ve peçe gibi İslami giysilere karşı nefret Osmanlı toplumunun en muhafazakar sanılan varlıklı ve mevki sahibi ailelerinin kadınlarına da yayılmıştı. Ne var ki koyu taassubun oluşturduğu korku içerisinde bu nefret duygularını ortaya vuran görünmezdi. Bu ortamdan uzaklaşıp yabancı diyarlara göç edebilenler ve duygularını açıklama serbestisine kavuşanlar haklı olarak kınçlarını çıkarma fırsatını ararlardı. Selma Ekrem adındaki bir genç kızımızın 1930 yıllarında Amerika'da yayımladığı bir kitap ilginç örneklerden biridir. Çocukluk döneminin anılarıyla dolu bu kitabında kendisinden birkaç yaş büyük ablasına ilk kez çarşaf giydirilmesi olayını anlatırken duyduğu üzüntü nakledilmeye değer. Ablama giydirilen kara çarşaf, başını ve kollarını ve her tarafını kavrayan, bir pelerin ve ayak bileklerine kadar inen bir eteklik şeklinde kalın siyah ipek kumaştan yapılmış bir şeydi. Yüzüne de kalın bir peçe geçirilmişti. Onu bu halde görünce, salonda bulunan kalabalık gözlerimin önünden silindi ve karşımda bambaşka bir kılığa bürünmüş bir abla belirdi. Bana şimdi tamamıyla yabancı bu bohçanın kapkara örtüleri beni adeta gölge gibi sardı. Tıpkı tüm hayatımı pençesi arasına alıp dev gibi büyüyen bir gölgeydi bu. Hiddet ve dehşet içerisinde taş kesildiğimi hissettim. Ablamı kara bir çarşaf içerisinde zindana tıkılmış gibi görmek istemezdim. Diyebilirim ki çarşaf korkusu benim yaşantıma işte böylece pek salim bir şekilde girmiş oldu ve o andan itibaren bu olumsuz etkisiyle çocukluğum boyunca belli edecek şekilde zihnimin içine çöreklendi. Bu tiksinti verici düşünceyi kafamdan çıkarmam mümkün değildi. Çarşafa sokulma düşüncesi öldürücü bir düşünce olarak o ana kadar tanık olduğum her türlü korkudan çok daha korkunç bir nitelik taşımaktaydı. Milyonlarca kadın bunu benden önce giymişti. Gözlerimin önüne kalın kara çarşafa bürünmüş, yüzleri kapalı hep bu kadınlar gelir oldu. Kara bohçalar şeklindeki bu milyonların bilinçsiz teslimiyeti beni nefessiz bırakmaya yeterliydi. Üstüme büyük bir fırtınanın çöktüğünü duyar oldum. Fakat başımı azimle dolu olarak kaldırıp bu fırtınaya karşı savaşmaya ve beni saran bu gölgeyi yırtmaya hazırdım. Kara bohçalara sarılı milyonlarca insan bana gülebilir, benimle alay edebilir, beni küçük görebilir, beni dinsiz bilebilirdi. Fakat ben her ne olursa olsun bir bohça haline girmeyecektim. Ben yaşamım boyunca temiz havayı ve rüzgarı yüzümde hissetmek istiyordum. Ruh çökerten bu kara ağıl beni pençesine alamayacaktı. Ne demekti dinsel emirler ya da benim büyüklerimin emir denen sözleri, gençliğimin verdiği pervasızlıkla bütün bunlara karşı direnecektim. Ve işte Türk kadınına bu güzel özlemi gerçekleştirme fırsatını Atatürk devrimleri verecekti. Bu devrimleri bazı Müslüman ülkeler, örneğin Afganistan izlemek isteyecek, fakat şeriatçının melaneti ve tepkisiyle çabuk vazgeçecektir. Bu devrimleri tek başına sürdüren Türk toplumu ise Atatürk'ün ölümünden az sonra kafasını kaldırmaya, çalışan yedi başlı şeriat yılanının zehiriyle sendelemeye başlayacak ve o eski felaket vadisine doğrulacak ve ilk iş olarak kadını çarşafa sokma yollarını arayacaktır. 3. Kadına haysiyet duygusundan yoksun kılan azap içinde yaşatan bir sistem, çok karılı evlilik, taaddütül, zevcat. Müslüman erkeğinin dörde kadar evlenebilmesini sağlamak üzere Muhammed Kur'an'a şu hükmü koymuştur. Hoşunuza giden başka kadınlarla 2, 3 ve 4'e kadar evlenebilirsiniz. K4 Nisa suresi ayet 3. Bu hükmü daha da etkili kılabilmek amacıyla fazla sayıda kadınla evlenmenin fazilet sayılacağı inancını yerleştirmiştir. Gerçekten de İbni Abbas'ın rivayet ettiği bir hadise göre bir gün Sa'd bin Cübayr'e Muhammed evli misin diye sormuş ve ondan hayır cevabını alınca evlenmeye bak. Çünkü insanlar arasında en makbul kişi fazla sayıda kadınla evli olan kişidir diye konuşmuştur. Fakat bununla da kalmamış, bizzat kendisi iki düzineye yakın kadınla evlenmek, aynı anda 11 kadınla evli bulunmak ve buluşmak, ayrıca cariyelere sahip olmak suretiyle faziletli bir Müslüman görünmenin en kesin örneğini vermiştir. 63 yaşındayken öldüğü zaman 9 kadınla evli bulunmaktaydı. Her ne kadar İbn Sad ve ona Hişam bin Muhammed'den gelen haberlere göre Haris, Muhammed'in 15 kadınla evlendiği ve 13'ü ile zifaf olduğunu bildirse de, Tabarani'nin belirtmesine göre Muhammed'in evlendiği kadınların sayısı 24'ü bulmaktadır. Bunlar şunlardır. 1. Hüveylid bin Esed bin Abdüluzza'nın kızı Hatice. 2. Ebu Bekir'in kızı Ayşe. 3. Zama bin Kays bin Abdişems bin Abdivet Elvud bin Nasır'ın kızı Sevde. 4. Ömer bin Hattab'ın kızı Hafsa. 5. Ebu Ümeyye bin Mugire'nin kızı Ümmü Seleme. 6. Haris bin Ebu Zirar'ın kızı Cüveyriye. 7. Ümmü Habibe. 8. Cas bin Ribab'ın kızı Zeynep. 9. Ubeyd bin Kab'ın kızı Safiye. 10. Haris bin Huz'un kızı Meymune. 11. Rifa'nın kızı Neşat. 12. Amr'ın kızı Şenba. 13. Cabir'in kızı Gaziye. 14. Numan bin Esved'in kızı Esma. 15. Beni Kurayza'dan Zeyd'in kızı Reyhane. 16. Kıpt kavminden Maria, cariye olarak kullanılmıştır. İbrahim adındaki oğlu bu kadından olmuştur. 17. Huzeyme kızı Zeynep. 18. Dihye bin Halife Kelbi'nin kız kardeşi Şerafi. 19. Zayba'nın kızı Aliye. 20. Kays bin Madi Kerb'in kızı Kutayle. 21. Şurayh'ın kızı Fatıma. 22. Huzeyl bin Hureyre'nin kızı Havle. 23. Hazrec'in kızı Leyla. 24. Yezid'in kızı Umre. Bütün bu kadınlar arasında Maria ve Reyhane Muhammed'in odalıklarından sayılır. Gaziye'yi zifaf gecesi yaşlı bir kadın olduğunu anladığı için derhal boşamıştır. Şemba adındaki kadını ise zifaf olacağı zaman hastalığı tuttuğu için koynuna almamış ve fakat bu sırada oğlu İbrahim'in ölümü üzerine Şemba, Muhammed Tanrı elçisi olsaydı oğlu ölmezdi diye konuştuğu için derhal boşamıştır. Esma'yı da sırtında lekeler gördüğü için boşamıştır. Bütün bu yukarıdaki evliliklerini Muhammed 25 yaşındayken evlendiği ve kendisinden 15 yaş büyük olan Hatice'nin ölümünden sonra yapmıştır. Her ne kadar şeriatçı yazarlar onun bu evliliklerini şehvet gailesi değil, fakat siyasal ve sosyal nedenlere dayatırlarsa da bu husus gerçek dışı olmak yanında çok karlı evlilik sisteminin sakıncalı sonuçlar yaratmasını önlemeye yetmemiştir. Bu sistem İslam ülkelerinin geriliklerinde çok yıkıcı bir rol oynamış ve bu yıkıcılığını çok karlı evliliklerin genelleşmemiş olmasına ve toplumun tüm sınıflarınca uygulanmamış olmasına rağmen belli etmiştir. Sadece aile birliğini kümes yaşamlarına dönüştüren evliliğin kutsiyetini yok etmek bakımından değil ve fakat aynı zamanda erkeğin hodgamlığını, şehvet ve sömürü duygularını canlı tutması ve böylece kadını aşağılatması, haysiyet duygusundan uzaklaştırması, üzüntü ve azap içinde yaşatması bakımından da olumsuz sonuçlar yaratmıştır. İlerideki sayfalarda bu sistemin kötü yönlerine ve kadını olduğu kadar erkeği de ne düşük kerteye indirdiğine değineceğiz. Fakat her şeyden önce şuna işaret edelim ki, bütün bu olumsuzluklarına rağmen çok karlı evlilik sistemi bugün hala geri kalmış ülke halklarını cezbeden bir kuruluş olarak iş görmektedir. Afrika'da İslamiyet'in tutunmasında ve diğer dinlere oranla daha yaygın bulunmasında bu sistemin katkısı olmuştur. Bir evin dört duvarı arasına kapatılmış olarak tek bir erkeğin tüm yaşamlarını paylaşan, onun ilgisini kazanmak çaresizliğiyle rekabet halinde bulunan kadınlarla ve bu ortam içerisinde yetişen çocuklarla oluşan bir yuvada, ailenin yüceliği, kutsiyeti diye bir şey olmayacağı, insani ve asil duyguların yer alamayacağı aşikardır. Öte yandan birden fazla kadınla bir arada yaşamanın bencil erkekler bakımından avantajlar sağlayan yönleri bulunduğu da yadsınamaz. Şehvet gailesini çeşitli şekilde gidermek yanında, hizmetlerinin daha iyi görülmesi nedeniyle erkeklerin birçoğu bu sisteme taraftardırlar. Üstelik de kadını aşağılatıcı ve küçültücü yönleriyle bu sistemin kendi mutlulukları bakımından bulunmaz bir şey olduğunu da müdriktirler.